Ayrım 4.
Bir zayıf insan kuvvetlinin fikrini hak olarak kabul etmek zorunda kaldıkça hürriyet, adalet kurulmuş olamaz. O kuvveti imkan derecesinde herkese dağıtmanın yolunu bulmalıdır. Kadının biri öbürünün kulağına eğilerek, artık bu İrfan Bey de lakırdı bulamıyor da kuvvetli hakkıyla zayıf hakkıyı anlatıyor. Başkası, mahallebici hakkıyı mı anlatıyor dedin? Yok, yağlıkçı Osman'ı, kulağın nerede kardeş, dinle de anla. Ama nesini anlayayım, kuyruklu yıldız güneşin yariymiş de bilmem kaç senede bir onu görmeye gidermiş. Yanına yaklaştıkça alev alırmış. Yok saçlarını tarar döker de kırım kırım kırıtır, salım salım salınırmış. Bu lakırdıları kim çıkardı? Kuyruklu daha buraya gelmeden adeta başı açık bilmem neye benzettiler. Ben bilirim, bunları yumurtlayan hep o badi badi Emeti Hanım'dır. Herkesin arkasından namusuna söz söyler. İrfan Bey devam ederek, hanımlar gürültü ediyorsunuz, rica ederim susunuz. İşte tamam kuyruğuna geldik. Bu çeşit yıldızlar bir başka bir de kuyruktan yapılmadır. Baş yıldızın çekirdek dedikleri en kesif kısmıyla Gisu adı verilen saçından meydana gelir. Bu saçın parlaklığı güneşe yaklaşmakla artar, uzaklaştıkça söner. Kuyruğu da saçı gibi uzadıkça yoğunluğu azalan bir takım gazlardan ibarettir. Bir hanım, kuyruğu gaz boyamasından mıymış diyor. Bir başkası, ah keşke papaziden olsaydı, önümüzden geçerken makasla arşın arşın keserdik. Bir başkası, tül olsa daha çok işimize yaramaz mıydı? Bir başka hanım, biraz susunuz kardeşler de beyefendi ne diyor iyice anlayalım. İrfan'a, sözüm ona o keş herif kimdir oğlum anlayamadım. İrfan garipseyerek, keş herifi de şimdi nereden bulup çıkardınız? O hanım, şimdi sen söyledin civanım. İrfan Bey, ben öyle bir şey söylemedim. Kız, öğretmen okulundan çıkma bir kız, İrfan'a, siz deminden yıldızın çekirdeği hakkında en kesif sözünü kullanmadınız mıydı? İşte hanım teyzem keş herifi oradan yani yoğun çekirdekten çıkardı. O hanım, aa aa hak kuru iftiradan esirgesin. Keş herifi dolaptan kilerden kim çıkardı üstüme iyilik sağlık. İrfan Bey gülerek, dolap nerede? İçinden çıkan keş herif kim? O hanım, bilmem işte, bu küçük hanıma sorunuz. Bunları hep o uyduruyor. İrfan Bey, böyle olmadık şeyler icat ederek sözlerimi anlaşılmaz bir hale getirmeyiniz. O hanım, evladım siz de bize o lakırdıların ne demek olduklarını tane tane anlatınız. İrfan Bey, keş herif değil hanım, en kesif en yoğun dedim. O hanım, o ne demek olacak bize anlatınız. İrfan Bey, nasıl anlatayım, bir cismi yapan en küçük parçalar birbirine ne kadar sıkı sıkıya yapışık olursa işte o madde o kadar kesif yoğun sayılır. O hanım yanındaki kadının kulağına eğilerek yavaşça, ay işte sana bir cevahir daha yumurtladı. Öteki kadın, güya anlıyormuşsun gibi dinle. Mümeyyisin hanıma bak, nasıl anlıyormuş gibi dinliyor, hiçbir sözü anlamadığından ben eminim. Dırıltıdan benim başım tuttu, bu konferans ne vakit bitecek bilmem, geldiğime pişman oldum. İrfan devamla, hanımlar, Halley kuyruklu yıldızı 75 sene süren uzaya doğru o gök yolculuğunu çepeçevre yaparak güneşin yanından geçtikten sonra bu yıl Mayıs'ta bizim dünyamıza kuyruğuyla sürtünerek çekilip gidecektir. Kuyruklunun başı bizden 23 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. Kuyruğu bu boydan uzunsa bize dokunacaktır. Kuyruğun uzunluğu için başka başka şeyler söyleniyor. Bunu 23'ten tutunuz da 100 milyon kilometreye kadar uzatanlar var. Kuyruğun içinden geçişimiz hemen hemen muhakkak. Uzayın o sonsuzluğuna göre 23 milyon kilometrelik bir uzaklık nedir ki? Hiç. Bu sonsuz genişlik içinde milyonlarca kilometrelik uzaklıktan yanımıza bu kadar sokulan bir serseri yıldızın biraz daha yaklaşması sanki imkansız bir şey midir? Mütehassıslar arasında kesinlikle oy birliği yok. Her biri bir türlü söylüyor. Kuyruğun uzunluğu ve neden yapıldığı hakkındaki söylentiler bile birbirine uymuyor. Halley yıldızı 75 yıl önce gene böyle dünyamızın yörüngesini keserek gelip geçtiği zaman ilim bugünkü derecede ileri olmadığından o vakit bu yıldız için şimdi bize kesin bilgi verecek kayıtlar alınmadığına ne kadar dövünsek yeridir. Kuyruğun gerçek yapısı ve dokunursa göstereceği tesirlere dair şimdilik hemen hayalden başka bir bilgimiz yok. Yıldız görülmeye başladıktan sonra prizma tahlili yapılarak içindekilerin anlaşılacağı söyleniyor. Bu hal aynıyla bürümcükler giymiş bir kadının bir aleve dokunmasından sonra ateşin yapısı hakkında bilgi vermek istemesi gibi bir şey olmaz mı? Tehlikenin gerçek korkunçluğu anlaşıldıktan sonra ne yapacağız? Tehlikenin büyüklüğüne göre oksijen doldurulmuş mahzenlere saklanmak gibi hayatı korumak için düşünülen çareler ne kadar gülünç kalıyor. Farz ediniz ki bu dünya hacmi bakımından bir portakaldır. Biz de üzerinde mikroskobik canlılarız. Bu portakalı ya da zehirli bir hava içine yahut kızgın bir fırına atıyorlar. Biz yeryüzündeki bütün bu yaratıklar temizlemek için aleve tutulan bir pilicin hafif tüylerinden daha çabuk ütüleniriz. Bütün astronomlar, bütün gök bilginleri, tekmil ilim sahipleri, rasathaneleriyle, aletleriyle bir saniyede yokluğa geçerler. Ne bilgini kalır ne bilgisizi, ne zekisi ne ahmağı. Her güç işte kendi cinsinden olanların zararına, yalnız kendilerini kurtarmaya uğraşan akıllılar da ahmaklarla eşit olarak yok olur. Artık yaltaklanma, ikiyüzlülük, iltimas, hile gibi fitnelik vasıtaları ve para kuvveti gibi insanların nasipli kısmına mahsus olan üstünlük vesileleri ilk defa olarak hükümsüz kalır. Bütün iyiliksever büyük insanlara, filozofların, sosyalistlerin insanlığı rahat yaşatmak için canları pahasına kurmaya uğraştıkları eşitlik, işte o büyük saniyede ilk ve son defa olarak başarı suratını göstermiş olur. Hanımlar, sizin kendinize mahsus bir takım rüya tabirleriniz vardır. Mesela Arap, ateş, tez haberdir. Ölü diri getirir dersiniz. İşte bunun gibi birçok manalar çıkarırsınız. Bu kuyruklu yıldız meselesiyle uğraşmaya başlayalı biraz sinirlerim bozuldu. Geceleri rahat uyuyamıyor, tuhaf tuhaf sıkıntılı sıkıntılı rüyalar görüyorum. Bu ufak heyecanlılığımdan dolayı beni korkaklıkla, yufka yüreklikle suçlamayın. Avrupa'da bize sırasına göre hayatını hiçe sayma dersleri veren o medeni kıtada bile korkudan intiharlar başlamış olduğunu gazetelerde okuduk. Avrupalıların kendisine sahip olan iradelileri, cesaretlileri korkuyla adeta alay ederler. En büyük tehlikeleri hiçe sayarlar. Kutup seyahatleri, şu son yıllarda baloncuların, uçakçıların gösterdikleri akıl almaz atılganlıklar buna güzel birer misal olabilir. Kutupların ebedi buzları nice kaşiflere kefen oldu. Kımıldar, tenteli bir tahtaboşa benzeyen uçakların başarıyla döneceği şüpheli pervanelerine hayatlarını teslim ederek göklere çıkan kimselerin şu hareketleri en ziyade şaşılacak cesaret örneklerinden değil midir? Bunlardan kaç tanesi de kazada öldü, canlarından geçti. Bu korkunç son öbür meslek adamlarının cesaretlerini hiç mi hiç kırmadı. Bu eksik, bu tehlikeli hava taşıtlarıyla gene göklere çıkan çıkanı. Bu cesaretli Avrupalıların içinde bile kuyrukluğunun ismini işittikçe titremeler geçirenler bulunduktan sonra benim de şu ufak heyecanlılığımı mazur görürsünüz sanırım. Evet, bu tesirle birbiri peşi sıra gördüğüm rüyalar şurada size bilhassa anlatılmaya değer. Bakalım bunları nasıl yorumlayacaksınız? Her taraftan hayırdır inşallah, hayırdır inşallah diye uğur dileyen cümleler tekrarlandı. Emeti Hanım kendince kısa bir iki dua okuduktan sonra sordu. Oğlum, bu rüyaları gördüğün gecenin sabahı pencereden gökyüzüne bakıp 3 defa bir rüya gördüm maşallah hayırdır inşallah dedin mi? İrfan Bey, ne yalan söyleyeyim, böyle dediğimi pek hatırlamıyorum. Emeti Hanım, ah şimdiki gençler ah, ne su içerken besmele çekersiniz ne sofradan kalkarken yarabbi şükür dersiniz. Bu kadar çene çalmaktan çekinmiyorsunuz da o mübarek iki kelimeyi ağzınıza almaya neden üşeniyorsunuz? Tevekkili her şeyden bet bereket kalmadı. Kulluğumuzu bilmediğimizden bu türlü belayalara uğruyoruz. Hep kendi günahımız, kusurumuz. Buyurunuz bakalım. İşte kuyruklu geliyor. Şimdi ne yapacağız? Emeti Hanım'ın bu şikayetine birçok taraftan katılanlar oldu. Birkaç çocuk ağlaması da yatıştırıldıktan sonra İrfan Bey gene başladı. Şimdi size anlatacağım şeyler rüyadan başka bir şey değil ama bunları son defa kuyruklu yıldızlar üzerine okuduğum ilim eserlerinin aklımda kalan tesirleri dolayısıyla gördüğümden geçmesini korka korka beklediğimiz gökyüzü olaylarının da şu anlattıklarıma yakın olması uzak bir ihtimal değildir. Herhalde korkup telaşa düşmemenizi rica ederim. Çünkü bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması kıyamet kopması demektir. Kıyamet nedir? Nasrettin Hoca'nın bacı ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet dediği gibi herkesin ölümü kendisi için kıyamet demektir. O halde hepimiz için işin sonunda ölüm muhakkak. Halley'in bu seferki dokunma tehlikesinden kurtulmakla ne ölümden ne kıyametten ebedi şekilde kurtulmuş sayılamayacağımıza göre birkaç yıl sonra olacak bir şey bugün oluyor diye lüzumundan ziyade korku ve telaş göstermek akla yatkın değildir. Hanımın biri, "A nasıl korkup telaş etmeyelim evladım, can cümleden aziz." İrfan Bey, "Evet haklısınız, can cümleden azizdir. Ama buna karşılık bizde de bir atalar sözü vardır. Cümle ile gelen düğün bayramdır derler." Bir başka hanım, "Aman böyle bayram eksik olsun." İrfan Bey, "Olayın önemini akılla ölçüp biçecek olanların yüreklerinde bir tasa var. Bunu inkar edemem. Geçen akşam bu merakla birkaç gazete ve bir iki kitabın bazı sayfalarını gözden geçirdikten sonra döşeğime uzandım. Zihnimde hep o Halley, ateşli silahlardan fırlamış gülleleri kaplumbağa hızında bırakacak bir uzay yırtan hızla bize yaklaşıyor. Dalmışım ama uykuda olduğumu tabi bilmiyorum. Her şeyi uyanık zamanımdaki açıklıkla görüyorum. Çamlıca gibi yüksek bir yerdeyim. Bütün İstanbul girişiyle, Haliciyle, tepeleri, çukurlarıyla, penceremin hemen kuşbaşı denebilecek yaygınlıkla hor bakışları altında. Bahar her tarafa beyaz papatyalarla, sarılı pembeli kır çiçekleriyle nakışlı küçük halılarını sermiş. Ekili tarlalar zümrüt gibi, dalgalanan birer göl halini almış. Yer yer ağaçları yeni açılmış yapraklarıyla taptaze. Göz bu cennet manzarasıyla meşgul olurken, Deniz baharın cana can katan nefeslerini kokluyor. Kulak o yeşil, o çiçekli yüksekliklerden kuş ötüşleriyle coşuyor. Bahar güneşinin serpme altın işlediği pırıltılar içindeki o lacivert geniş denizlere baktım. Kendi kendime ya Rabbi dedim, cennet kılığına bürünmüş olan bu dünya bir yıldızın zehirli kuyruğuyla zehirlenecek ve canlılık sönecek. Bu güllerin solacak, bu bülbüllerin ebedi olarak susacak mı? Şimdi bu tabii sahnelerin dekorların arasındaki yeşil yuvalarında gizlenmiş, yemin tazelemekle meşgul sevgilileri birbirlerinin vefalı kucaklarında sonsuz uykuya dalıp kalacaklar mı? Bu esnada hizmetçim elinde bir demet gazeteyle odaya girdi. Gazeteleri masanın üzerine bıraktı. Zavallının benzi çok uçuktu, elleri titriyordu. Niçin üzüldüğünü sordum. Avrupa'dan gelen haberler pek fenaymış. Her taraf matem halinde. Herkes gazeteleri okuyup birbirlerine yorumlayarak ağlaşıyor cevabını verdi. Dışarıya çıkmasını işaret ettim. Titrek elimle gazetenin birine uzandım. Birinci sütun şöyle başlıyordu. Halley'in görüldüğü günden beri yapılan rasatlar ve ışık tahlilleri çok tasalandırıcı neticeler gösteriyor. Kuyruğu yapan gazlar içinde siyanürün miktarı tahminden pek fazladır. Siyanür renksiz, sert, kokulu, zehirli, öldürücü bir gaz olmakla beraber hava içinde kıpkırmızı bir alevle yanmaya hazır olduğundan dünyaya dokunması her şekilde tehlikelidir. Dünyadaki atmosferle kuyruk gazlarının karışması halinde zehirlenmeye vakit kalmadan yer yuvarlağı hemen alevler içine gömülecektir. Bu yanmayı doğuracak sebepler pek çoktur. Bugüne kadar işlerimize yol gösteren ikiyüzlülüğü boş avuntuları bırakarak gelişini saniyesiyle bize haber veren ölüme yiğitçe kollarımızı açalım. Ne evlat anasına babasına, ne ana baba evlatlarına, ne hiçbir sevgili kendisini sevene ağlamaya vakit bulamayacak. Hep bir anda kün fe yekün olacağız. Bunca yiğitlik, kahramanlık ve şaşılacak deha eserleri gösteren yüce gayretli kimselerde korkaklar, katiller, zulmedenler ve tahrip edenlerle beraber yok olacaklar. Bu milyarlarca dünya halkının, değeri ölçülmez güzelliklerin, bunca fen ve sanat hazinelerinin yasını tutmak için geride bir canlı bile kalmayacak. Yer çekimi kanunlarını, fizik, kimya esaslarını koyan, bunca teoriler keşfeden ilim adamlarının hep bu ileriye götürücü çalışmaları bu feci sona varmak için miydi? Bugün dünyamız onulmaz bir derde uğramış hasta gibi ölüme mahkum. En bilgin ve en teknikten anlayan en gayretli evladı başı ucunda ümitsizce gözyaşı döküyor. Felaketin ağırlığı, büyüklüğü karşısında insan gücü o kadar küçük, o kadar aciz kalıyor ki bunu tarif için bir nispet, bir ölçü aramak bile çocukluk olur. Ey bu dünyanın seçme evlatları olan bilginler, edebiyatçılar, şairler, aklınıza gelen bunca yüce duygu ve düşüncelerin küllerini kıyamet rüzgarı nereye savuracak? Şefkatli anneniz olan bu dünya için yazacağınız ağıtı hangi üzgün ellere bırakacaksınız? Bunca medeniyet eserlerinin gömüldüğü yer olan bu yanmış dünyaya gökteki meleklerden birer Fatiha göndermelerini dileyerek kim bir mezar taşı yazacak? Gazetenin baş sütunları bu yolda ümitsizce karamsar sözler, hükümlerle dolu. Havadis kısmına geçtim. Korkum büsbütün arttı. Şöyle yazıyordu. Dünyanın felaketi ihtisas sahipleri tarafından bir teknik kesinlikle belirtildikten sonra halkın heyecanı son dereceyi buldu. Korkularının şiddetinden intiharlar başladı. Delirenlerin sayısı inanılmayacak derecede arttı. Mevcut timarhaneler sürü sürü getirilen delirmişleri almaya yetmediğinden hükümet işlerine ait büyük yapılardan birkaçını timarhaneye çevirmek ilgili makamlarca düşünülmektedir. Her devletin parlamentosu halk üzerindeki ana baba koruyuculuğu ve idareciliğini son saate kadar sürdürmeye karar vermiştir. Mahkemelere gelen davalar şimdilik kanun şekillerine uydurulamayacak derecede garip kılıklara girdiğinden hakimler hüküm vermekte güçlüklerle karşılaşıyorlar. Anarşistler bu genel heyecan ve yas karşısında korkmak değil, aksine memnun ve rahatlamış görünüyorlar. Ölümle hayatı sembolize eden siyahlı beyazlı bayraklarını açıp ölümü kutsamak için tertipledikleri marşlı ürkütücü bir yücelikle söyleyerek sokaklarda dolaşıyorlar. İlk mısraları şunlardır. Kuyrukludur hocamız, kuyruluyor loncamız, haydi durdursanıza patlayacak bombamız. Bunlara benzer birçok tafsilat daha okuduktan sonra uyandım. Kendimi döşeğimde kan ter içinde buldum. Bu rüyada gördüklerim aklımdan çıkarmadan hepsini bu kağıda yazdım. Birkaç akşam sonra kendimi gene aynı yüce yerde Çamlıca'daki uyuduğum köşkte buldum. Gene o yeşillik, gene o güzellik, gene o güller, gene o bülbüller. Ama bu sefer ilk manzaradan fazla bir şey vardı. Işıklı başı göklerde şimşekler çakan akla sığmaz irilikte nurlu bir sorgucun yelpaze gibi açılmış ucu etrafa aydınlık gölgeler saçarak Marmara'nın sularına sarkmıştı. Bu işlemeli gökyüzü süsünün eşi bir kopyasını da denizin durgun ve lacivert bağrında resmedilmiş gördüm. Gözlerim kamaştı. Uşağım gene bir demet gazeteyle odaya girdi. Zavallı korkusundan ağlıyordu. Ne var dedim. Efendim, kıyamete bir şey kalmamış. Alınız okuyunuz. Ürkütücü cevabını verdi. Gazetelerden birini açtım. Gözüme ilişen ilk müthiş haber şu oldu. Bu gece, gece yarısından 2 saat sonra yer yuvarlağı Halley'in kuyruğuna girecektir. Saatime baktım, henüz alafranga 7. Olaya daha 9-10 saat var. Uşağım odadan çıkmıyor. Ağzı açık bir suratla dikilmiş karşımda duruyordu. Sordum, niye gitmiyorsun? Meraktan ölüyorum efendim. Allah aşkına bilgi veriniz. Yazılan şeyleri herkes bir türlü yorumluyor. Sizin de fikrinizi almak isterim. Okudum. Rusya'dan telgraf. Kafkasya'nın güneybatı taraflarına yağmur gibi göktaşları dökülüyor. Bolitlerin bazıları birer dünya parçası denecek irilikte ve kalitede. Bunların korkunç düşüşlerinden yeryüzünde büyük delikler, yarıklar açıldı. Bakü taraflarında açılan maden kaynakları, yaralılarından neft petrol yağları, Hazar Denizi'nin o yakınlarındaki yüzünde şimdiden birkaç santim kalınlık kazandı. Bir parlamadan fevkalade korkuluyor. Bir saat sonra başka bir telgraf. Parlama oldu. Koca Hazar Denizi kırmızı isli bir lav çıkaran bir çanak maytabı şeklini aldı. Bu büyük yangının bize komşu gezegenlerden bile görüleceğini bilenler kesin olarak söylüyor. Deniz taşıtları bu alevlerin ortasında çıra gibi yanıyor. Boğucu kızgın bir duman her yanı kapladı. Adı geçen denizin kıyılarında oturanlar Karadeniz ve Güneybatı taraflarına kaçmaya çalışıyorlar. Ölümlerin sayısı çoktur. Gökleri kaplayan kanlı alev bulutları en uzak mesafelerden görülüyor. Rusya'dan 3. telgraf. Bu korkunç deniz yangını Kür Irmağı yoluyla içerilere yayılarak Suvanga Gölü ile ortak bir akış kazandı. Her yandan patlayan kaynaklardan neft yağı korkunç alev sütunları şeklinde gökleri yalıyor. 4. telgraf. Yangın akıl almaz bir şekilde genişliyor. Yelise ve Topol, Erivan vilayetleri ateş içindedir. Yangın kuzeye, Aleksandropol ve batıda Kars'a doğru hızla yürüyor. 5. telgraf. Yangın güneyden Tebriz'i, batıdan Trabzon'u buldu. Manzaranın feciliği, korkunçluğu tabii felaketlerden hiçbiriyle ölçülemez. En korkunç zelzeleler tahribat çevresi bakımından buna nispetle hiç kalır. Bu tafsilatı yüksek sesle okuduğumdan uşak karşımda tiril tiril titriyor. Niye titriyorsun Bekir dedim. Korkudan sararmış yanakları üzerine akan gözyaşlarını silerek cevap verdi. Samsun'da hısım akrabam var. Yangının oraya gelmesine bir şey kalmamış. Ya bu gece Karadeniz tutuşursa ne yaparız efendim? Bekir'i avutmak için bir iki söz söylerken dışarıda bir gürültüdür koptu. Avrupa'dan şimdi gelen telgraf. 2 saate kadar denizlerin taşacağını, dünyanın batacağını yazıyor bu telgraf. Naraları etrafı çığlatmaya başladı. Bekir hemen koştu. 1 dakika sonra elinde bir gazeteyle geldi. Aldım. İşte içindekiler. Sabahın telgraf ilavesi. Londra 18 Mayıs. Hayli zamandır kuyruklu yıldızın etrafında beliren uydu, yörüngesinden çıkarak dünyanın çekimine tutuldu. Baş dönmesi verecek gibi artan bir hızla üzerimize geliyor. Halley'in bize yolladığı bu korkunç öncü, kuyruğun dokunmasıyla olacağı tahmin edilen zararları hiç derecesinde bırakacak kadar dünya için büyük tehlikelere sebep olacaktır. Halley'in bu müjdecisi 3852 kilometre çapında bulunduğundan aydan 377 kilometre kadar büyük çaptadır. Bu bir göktaşı değil, adeta koca bir dünyadır. Yapısının katı olduğu tahmin ediliyor. Avrupa astronomlarınca buna müthiş bila adı verildi. Çünkü üzerimize düşmeden önce ayla dehşetli bir karambol yapmaları ihtimalinden söz ediliyordu. Düşüşten önce dünyanın uydusuyla aralarında böyle bir çatışma olsa, bu iki varlığın ateş kitlesi halinde dağılacak enkaz parçaları tasarlanamayacak şiddette birer mermi kesilerek dünyamızı eşi görülmedik bir gök bombardımanına tutar. Bu tanelerin tesirlerine karşılık en son sistem kaleler ve istihkamlar kurup topu güllesine karşı tutulan sigara kağıdı gibi kalır. Müthiş bila ayla çarpışmadan üzerimize düşse dünyamızla büyüklükçe nispeti bir elma üzerine fındık kadar bir tane sıkılmak kabilinden olur. Müthiş bilaya dair 2. telgraf 18 Mayıs. Bilenlerin söylediğine göre müthiş bilanın düşeceği istikamet ve zaman kesin olarak tayin edilmiştir. Ayla çarpışmayacaktır. Çünkü bilanın yörüngesi ayınkini geçeli 4 günden ziyade olduğu hesap yoluyla tayin edilmiştir. Ayın dünyaya uzaklığı 96.000, daha doğrusu 96.109 ile 90.833 fersah arasında değişmektedir. Buradan aya bir telgraf çekilmek gerekse 1,5 saniyede ulaşır. Barutla atılan bir top mermisi oraya 9 günde düşer. Yer yuvarlağından hareket edecek bir ekspres treni 8 ay 29 gün ay durağına çıkar. Ayın yörüngesi üzerinde durdurmak kabil olsa 4 gün 19 saat 55 dakikada yeryüzüne düşer. Müthiş bilanın ay yörüngesi hizalarında hareketini pek hafifletmişken sonradan hızını artırması, hacim ve büyüklükçe Ay'a hemen eş olması düşüş nispetlerini de birbirine yaklaştırdığından bu korkutucu olayın bugün öğleden sonra saat 3.46 dakika 17 saniye geçe olması haber veriliyor. Gerçekten başıma bir dönme geldi. Olacak felaketin korkunçluk derecesini tasarlayabilmek için elimi gözlerime tutarak öylece kaldım. Karşımda Bekir'in de saniyeden saniyeye benzi daha ziyade atıyordu. Kıbleye yönelir gibi ellerini göğsü üzerine kavuşturarak "Beyefendi, kıyamet kopacağını anladım. Kaç saat sonra öleceğiz? Abdest alıp hazırlanalım." dedi. Gene saate baktım. Alafranga 7:20 geçiyordu. Hesapladım. Müthiş binanın dünyaya düşmesine 9 saat 26 dakika 17 saniye kalmış olduğunu söyleyince ağlayarak "Helallaşmak gereken birçok kimse var. Şimdi ben onları nerede bulayım? Çoluk çocuğuma da hasret gideceğim." diye dövünen Bekir'e "Sus, aklımı karıştırma." dedim. Aşağıda heyecan verici tafsilatı okumaya devam ettim. Düşüş istikameti Atlas Okyanusu'nun doğuda Afrika ve Avrupa, kuzeyde İzlanda, Grönland, batıda Kuzey Amerika'nın güney kısmı ve Güney Amerika'nın kuzey kısmı, güneyde Saint Roch ile Gine arasında meydana gelen deniz bölgesine doğrudur. Dokunma yeri hemen 33. enlem üzerinde bulunacaktır. Boylamasına bir kutuptan öbürüne uzanan Atlas Okyanusu'nun eni 3500 ile 6700 kilometre arasında değişmektedir. Bunun için çapı 3852 kilometre olmasına göre iki kutup arası iki eşit parçaya bölünmüş olsa müthiş bila yukarıdan yazdığımız Atlas Okyanusu çevresine yuvasına geçirilen bir yüzük taşı gibi oturacaktır. Bu korkunç çarpmanın kıyamete benzer gürültüsünü duyacak beyinler kumbara gibi birer birer patlar dağılır. Bu gök güllesinin önünden tutuşarak kaçar. Havanın sıcaklığından, basıncından zaten oralarda kimse kalmaz ki bu patırtıyı duymaya vakit kalsın. Atlas Okyanusu'nun en derin yerleri 8340 metre ve müthiş bilanın çapı ise 3852 kilometre olduğundan suya girecek yay parçası bağlantısının diklemesi çapının boyu olan 3.852.000 metrede ancak 8340 kadarını gösterecektir ki bu oran içinde 8-9 milimetre kalınlığında su bulunan bir havuza 3852 milimetre ve yani 3 metre 8 desimetre 5 santimetre ve 2 milimetre çapında yuvarlak bir cisim atmakla gösterilebilir. Ama bu olmaz ya, olmuş gibi kabul edilerek dünya kabuğunun bu çarpmaya dayandığı kabul edilirse o düşüş anında Atlas suları göğe öyle bir taşmayla atılacaktır ki 60 kilometre kadar olan atmosferin yüksekliğini bularak bütün sahilleri yüzlerce kilometre içerilere kadar bir okyanus haline getirecektir. Bu ulu şelalenin üzerine düşeceği kıtalarda ne bir insan kalacak ne de memleketten iz. Kuduz bir deniz ve her şeyi silip süpürüp yutacak. Batı Avrupa en ziyade zarar görecek kıtalar arasında bulunuyor. İspanya, Fransa, İtalya ta Rusya'ya kadar bu memleketlerin hepsi suda boğulacak. Akdeniz'de Marmara, Karadeniz birleşerek tek bir büyük deniz haline alacaktır. Bu satırları okuyunca benim de vücudumu hafif bir ürperti aldı. Dudaklarımın titrediğini gören Bekir sordu. Artık bu dünyadan ümit yok mu? Mutlaka batacak mıyız? Dünyanın her tarafı batmayacak ama buralarda büyük bir tufan olacak. Her tarafı sular kaplayarak İstanbul sular altında kalacakmış. Öyleyse beyefendi ne duruyoruz? Dünyanın batmayacak yerlerine kaçalım. Onu ben de düşündüm ama olmuyor ki Bekir. Neden beyefendi, neden? Çünkü Atlas Okyanusu'nun bu saldırısından çıkacak dehşetli fırtınalardan biraz kurtulabilmek için insanın Avustralya'ya, hiç olmazsa uzak doğuya kaçması gerekiyor. Oraların buraya ne kadar günlük yol olduğunu biliyor musun? Halbuki kaçabilmek için önümüzde 9 saatten fazla bir zaman yok. Bu zaman içinde insan İzmir'e bile gidemez. Bekir'in iki çenesi birbirine çarparak, öyleyse ne yapacağız efendim? Ne yapılır? İki elimizi kavuşturup boynumuzu bükerek felaketin gelişini bekleyeceğiz. Başka çare var mı?